Ayrım 16. Beni Sen Öldür. Maraş 78. Aziz Tunç. Sayfa 284. Maraş katliamında sadece Kürt, Türk, Aleviler değil, diğer halklar da, devrimciler de saldırılara maruz kalmışlardır. Saldırıya uğrayan romanlardan İtalya lakaplı bir şahıs katliamcılara karşı büyük bir direniş göstermiş ve bu direniş sonucunda çok sayıda insanın kurtulmasını sağlamıştır. Mehmet İşbilir, Maraş 1961. Mehmet Ali Rıza'nın namı diğer Sarı Hoca'nın iki çocuğundan biriydi. Diğer çocukları Sebahat daha çok seviliyor olsa da Mehmet'in tahtına kimse oturamazdı. Evin tartışılmaz prensiydi Mehmet. Lisede okuyordu. Babası ve ailesiyle güçlü ve sevgiye dayanan bir ilişkileri vardı. Okulda başarılı bir öğrenciydi. Öğretmen olan babasının yarattığı psikolojik avantajdan yararlanmaya hiç ihtiyacı olmadı. Hatta böyle bir durum kabusuydu. Hep babasının bir gün kendisine yardım etmek zorunda kalacağı korkusunu yaşıyordu. Babasını böyle bir durumda karşı karşıya bırakmamak için derslerine daha çok çalışıyordu. Zaten bugüne kadar korktuğu gibi bir durumda olmadı. Mehmet günlük hayatında da disiplin, planlı ve düzenliydi. Hiçbir işini ertelemez, sorumluluklarına uygun davranırdı. Kimse Mehmet'in kendisinden beklenmeyen bir davranış içine girdiğini görmemişti. Bu özelliğiyle de dikkat çekiyor, takdir ediliyordu. Babası da Mehmet'i izliyor. Bu özelliklerinden dolayı hem memnun oluyor hem de takdir ediyordu. O nedenle Mehmet'in derslerini çoğu zaman hiç sormuyor veya üstün körü soruyordu. Çünkü biliyordu ki Mehmet yapması gerekeni yapmıştır. Mehmet'in arkadaşlarının içinde çok sevdiği bir arkadaşı vardı. O da aynı mahallede oturuyordu. Beraber gidiyorlardı okula. Dönerken de beraber dönüyorlardı. O da Maraş'ın merkez köylerinden birindendi. Babası devlet dairesinde memurdu. Oğlunun, Ali Rıza Hoca'nın oğlu Mehmet'le arkadaş olmasından rahatsız değildi, ancak kaygılanıyordu. Mehmet'in arkadaşı, Mehmetlerin saldırıya uğradıklarını izliyordu evlerinin penceresinden. Bugün babası da işe gitmemişti, o da evdeydi. Onlar için herhangi bir tehlike yoktu. Evlerinin kapısı işaretlenmemişti. Alevi, Kürt veya solcu değildiler. Dolayısıyla onlara herhangi bir saldırının yapılması söz konusu değildi. Ancak Mehmetlere yapılan saldırıdan dolayı çok huzursuzdu. Yardımcı olmak istiyordu Mehmet'in ailesine. Babasının evde olması bunu imkansız kılıyordu. İçi içini yiyordu. Babasına söylemek istedi, söyleyemedi uzunca bir süre. Sonra babasının da bu yapılanlara tepki gösterdiğini görünce, bütün cesaretini toplayarak, ''Baba, Mehmetler için bir şeyler yapamaz mıyız?'' dedi. Babası oturduğu koltuktan kalktı, işli ve öfkesini gizleyen bir sesle, ''Ne yazık ki hiçbir şey yapamayız, keşke yapabilseydik.'' dedi ve başka da hiçbir açıklama yapmadı. Mehmet'in arkadaşı buna rağmen gitmek istedi. Annesi anladı durumu ve anlattı neden gidilemeyeceğini ve neden güçlerinin bir şey yapmaya yetmediğini. O söylenenleri dinledikten sonra odasına girdi. Öfke, kırgınlık ve hüzün vardı gözlerinde. Tutamadı kendisini ve başladı ağlamaya. Annesi de babası da anladılar durumu. Saldırganlar Mehmetlerin evine gelmişlerdi. Kapıları kırıyorlardı. Son kapıda fazla dayanamamıştı. Katliamcılar bütün hoyratlıklarıyla doluştular içeriye. Eve girenlerin bazıları Mehmet'i yakalamış dövüyorlardı. Nasıl da duygusuzlaşıyormuş insanlar. İnsanlıktan çıkmak nasıl bir şey diye merak edilirse eğer bir katliamcıya bakılması yeterlidir. Mehmet'i vuranlar öldürücü yaralar açmaktan kaygılanmıyorlardı. Bütün güçleriyle ve gerinerek vuruyorlardı. Mehmet bir yandan korunmaya çalışırken bir yandan da amcasına, annesine bakıyor, daha çok da babasının durumuna kahroluyordu. Fırsat buldukça kendisini esir almış olan katillerden kurtulmaya çalışıyor, onları itekleyerek kaçmaya çalışıyordu. Ancak her hamlesi büyük bir darbeyle karşılanıyor, engelleniyordu. Mehmet ağlıyordu, hırsından, öfkesinden, bir şey yapamıyor olmaktan. Annesi Ayşe el ediyordu Mehmet'e yanlarına gelmesi için. Babası ile Sebahat'in cesedinin yanındaydı, yaralıydı. Mehmet onların yanına gitmek istiyor, paralanıyor, atılıyordu. Her defasında ya ellerindeki silahları dayıyorlar veya başka bir biçimde engelliyorlardı. Mehmet duramıyor, onlar Mehmet'i bırakmıyorlardı. Mehmet'i dışarıya çıkarttılar. Bulduğu her fırsatta onların elinden kaçıp kurtulmaya çalışıyordu Mehmet. İlk denemesinde biraz uzaklaşmıştı ki tekrar yakaladılar. Sorguya çektiler önce, neden kaçtın diye. Evde bulunan herkesi öldürmeleri gerektiği için Mehmet'in kaçmış olmasını kayıp olarak görüyorlardı. Sadece öldürmek, sadece insan kanı dökmek ve sadece vahşetti amaçları. Evin içi, kapının önü doluyor boşalıyordu. Gelenler hep katliamı büyütmeye, güçlendirmeye gelenlerdi. Bir tane bile yeter artık diyen yoktu. Evden çıkanların üstü kanlar içindeydi. Öldürdükleri insanların kanıyla belenmiş elbiselerin içinde, ellerinde silahlarıyla sanki dağları onlar yaratmış gibi geziniyorlardı kapının önünde. Mehmet'i dışarı vurarak çıkartırlarken slogan atıyorlardı. Saldırının değişik anlarında yaptıkları gibi. Mehmet her yönden gelen darbelere karşı kafasını ellerin arasına alarak korumaya çalışıyor, bazen de kafasını kaldırıp karşılık veriyordu. Her durumda dayak yiyor, hırpalanıyor, bir yerleri yaralanıyordu. Kan rengine boyanmış gömleğinin ucuyla ağzından akan kanı silmeye çalıştı. Nereden geldiği belli olmayan bir yumruk Mehmet'in yere düşmesine yetti. Ayağa kalktığında saldırganlar yengesi Yeter'i içeriden çıkartıyorlardı. Hacı'nın eşi yeni gelin Yeter'i getirdiler Mehmet'in yanına. İçerideki gruptakilerden birisi saklandığı dolapta bulup çıkartmıştı yengesini. "Bu kim?" diye sordular Mehmet'e. "Benim yengem, onu öldürmeyin, o yeni evlendi." diyerek onları cevaplandırırken aynı anda yengesine bakıyor, ona kaçması için işaret ediyordu Mehmet. Mehmet henüz hayatının çok başında bir genç, çocukluktan yeni gençliğe geçiyor. Buna rağmen kendi geçtiğine bakmadan yengesini korumaya çalışacak kadar insan. Genç bir gelini kurtarmaya, kendi yaşamından daha fazla değer biçecek kadar büyük bir insan. Katliamcıların yaptıklarının yanında Mehmet'in bu tutumu katliamcılara verilmiş bir insanlık dersi olarak tarihe kaydedilmelidir. Mehmet bunu söylemekte kalmaz, yengesini bırakmaları için daha çok dil döker. Katiller Mehmet'in yengesini bu bilgi üzerine öldürmekten vazgeçtiler. Yengesi Yeter, Maraş'ın yerlisi ve katillere göre düşman olmayan bir aileydi. Yeter gelini ailesine teslim etmeye karar vermişlerdi. Ancak onun üstündeki altınları almayı ihmal etmediler. Kocasını öldürüp ailesini yok ettikleri bir kadını rüşvet veya ganimet alır gibi altınlarını alarak bırakıyorlardı. Payına düşen altınları şalvarının cebine, derin cebine attı birisi. Çalıştığı pamuk tarlasında patrondan aldığı ücreti de bu şekilde atıyordu cebine. Hakkını alıyormuş, emeğiyle hak etmiş gibi rahat ve kendinden emin bir edayla. Yeter'i babasının evine götürmek üzere birine teslim ettiler. Mehmet için durum kötüydü halbuki. Mehmet, Sarı Hoca'nın oğlu olarak ölüme mahkum edilmişti. Yakaladıkları yerde Mehmet'i iyice hırpalamış, birçok yerinden yaralanmasına neden olmuşlardı. Henüz yaralarından akan kanlar durmamıştı. Kan damlayan bir ağaç gibi kanıyordu. Ellerini vücudunun neresine atsa avuçlarına kan doluyordu. Yeter'i götüren grup ayrılana kadar Mehmet dövülmeye devam edildi. Yeter gönderildikten sonra daha şiddetli vurmaya başladılar. Kafasına vurulan bir keser darbesi Mehmet'in yere düşmesine yetti. Yerde yatan Mehmet'in betona dökülen kanını görüyordu anası Ayşe. Ne Ayşe kalkabiliyordu yaralarından dolayı ne de Mehmet. Birbirlerini gördüler mi, görmediler mi bilinmez. Mehmet çırpınıyordu. Ayağa mı kalkmak istiyordu, yaraları mı acıyordu? Ayaklarını uzatıyor, geri çekiyor, bir tarafa dönmeye çalışıyordu. Sürekli hareket halindeydi. Biraz önce Mehmet'e vuranlar, çevresinde toplanmışlar, izliyorlardı gülerek, küfrederek, çamurlu lastik ayakkabılarıyla vurarak. Mehmet yerde yatıyordu. Bir iki defa çırpındı yattığı yerde. Çırpındıkça boşalan kan arttı. Sonra sesi de çırpınması da bitti. Mehmet'in genç bedeni büzüşür gibi oldu. Tekrar ayaklarını uzattı. Bu arada Mehmet'e sopalarla ve başka araçlarla vurmaya devam ediyorlardı. Etrafındakilerden birisi elindeki tabancayı Mehmet'in bedenine doğrulttu ve arka arkaya boşalttı kurşunları. Mehmet öldü. Pırıl pırıl bir genç öldü. İnsanlık öldü. Sokağın yarı beton, yarı toprak zemini kanlanmıştı. Kan ve ölüm yağmıştı mahalleye. Kadınlar evleri yağmalamaya devam ediyorlardı. Yaşlı bir kadın bir evden yağmaladığı halıyı taşıyamamış, cani kalabalıktan yardım istemişti. Koştu gençten birisi, yaşlı kadına yardıma. Sırtladı yağmalanmış halıyı, düştü kadının peşine. Biraz sonra kadın başka bir yerde yağmaya devam edecek, delikanlıysa başka birinin kanını akıtacaktı. Ali Rıza Hoca'nın evinde bulunan 6 kişiden biri serbest bırakılmış, 5'i öldü denilerek terk edilmiştir. Ancak Ali Rıza Hoca'nın eşi Ayşe İşbilir ağır yaralı olarak uzun bir tedaviden sonra hayatta kalabilmiştir. Arkadaşı hayatı boyunca Mehmet'i özlemeye devam etti. Mehmet onun hayatında tanıdığı, hiç unutamadığı, hiç unutamayacağı tek kişi oldu. Ondan öğrenmiş, onunla paylaşmıştı birçok güzelliği. Hayatın birçok ayrıntısını onunla keşfetmişlerdi. Birlikte yaşamı öğrendiği tek insan o olmuştu. Hayatına giren insanların hiçbirisi Mehmet'in yokluğunun yarattığı boşluğu dolduramamıştı. Yıllar sonra bile onun yokluğunun acısını yaşıyordu. Mehmet'i hatırladıkça hayatın günleri tüketmekten ibaret olmadığını düşünüyordu. Hayat biraz da yaşanmışlıkların anılması, hatırlanmasıdır diyordu. Mehmet'le birlikte olduğu zamanları yaşamak mümkün değildi artık. Mehmet yaşasaydı da bu mümkün olmayabilirdi. Ancak Mehmet'le yaşanan anıları hatırlamak önemliydi ve yaşamın vazgeçilmez bir parçasıydı. anlar yaşanmayabilir ama anısız yaşanamaz diye düşünüyordu. Mehmet iş bilir ve ailesinin katilleri bulunamamış, yargılama sonucunda ilgili sanıklara cürme yalnız iştirak ettikleri için hafif cezalar verilmiştir. Bir yük vagonunda açtım gözlerimi. Bizi kamyona doldurdular. Tüfekli iki erin nezaretinde. Sonra o iki erle yük vagonuna doldurdular. Günlerce yolculuktan sonra bir köye attılar. Tarih öncesi köpekleri havlıyordu. Aklımdan hiç çıkmaz o yolculuk, o havlamalar, polisler. Duyarlığım biraz da o çocukluk izlenimleriyle besleniyor belki. Annem sürgünde öldü, babam sürgünde öldü. Cemal Süreya. Sebahat İşbilir, Maraş 1963. Sarı Hoca'nın evine saldıranların hepsi yoksul insanlardı. Fabrikada çalışıyorlardı. Öğle vardiyasından gelip evlerine gitmeden önce Sebahatlerin evine saldırmanın hazırlığını yapmışlardı. Fabrikada mesaiden sonra mahalleye geldiklerinde katliamın icrasına başlamışlardı. İplik fabrikasında çalışıyorlardı. Patron, ilerici bir sendika olan DİSK'in örgütlenmesini engellemek istiyordu. Bu amaçla özel bir faaliyet içindeydi. Fabrikaya işçi adı altında paralı katiller alınıyor. Bunlar fabrikada çalışan işçilerin sendikalı olmalarını engelliyorlardı. Katliam günlerinde şehirdeki belli başlı fabrikalarda önemli bir sorun olarak yaşanıyordu sendika sorunu. İşçiler hızla DİSK'te örgütlenirken patronlar büyük paralar dökerek bunu önlemeye çalışıyorlardı. Maraş katliamının bu gelişmeyle de bağlantısı bulunmaktadır. Sarı Hoca'nın evine saldıranlar fabrikadan çıkmışlar, servisleriyle evlerine gelmişlerdir. Ancak bu işçilerin daha başka bir işleri vardı. Dünden beri sürdürülen katliamlarına devam etmeleri gerekiyordu. Hayatlarının en önemli işiydi bu. Saatlerce makine çalıştırmış olan nasırlı yoksul elleriyle bıçak sallayacaklardı insanlara. Tetiğe basacak, kurşun sıkacaklardı gencecik bedenlere. Balta sallayacaklardı kurumuş ağaç gövdesine değil, insan bedenlerine. Saat 12'de bitmişti mesaileri. Caminin önünde toplanmışlardı. Zaten önceden hazırlıkları yapılmıştı her şeyin ve hücuma geçildi. 70 yaşında sakallısı ve 7 yaşında çocuğuyla. Saatlerdir fabrikada çalışıyor olmanın yorgunluğunu duymuyorlardı. Yoksul olmaktan kaynaklanan bütün ezilmişlikleriyle saldırıyorlardı. Sebahat okula gidiyordu. 15'li yaşlarındaydı. Evin en çok değer verilen, sevilen çocuğu olmanın avantajını yaşıyordu. Genellikle böyle durumda olan çocuklar şımarırlar. Sebahat şımaracak imkana sahip olmadı. Hiç şımaramadı. Hep uyumlu ve dengeli bir kişiliği oldu. Bu özelliğiyle sevildi daha çok. Herkes onu seviyor, o da herkesi seviyordu. Sebahat'ın abisiyle olan ilişkisi herkesin imrendiği bir ağabey kardeş ilişkisiydi. Belki de aile ortamının sağladığı bir olanaktı bu özellikleri. Okulda da başarılıydı. Ancak bu durumu da özel bir avantaj olarak görmüyordu. Sebahat'ın henüz bir çocuk olması onun çocukça davranmasına yol açmamıştı. Sebahat'tan söz açıldığında kimse onu bir çocuk olarak hatırlamamaktadır. Belki de o hiç çocuk olmamıştı. Sanki hep büyük birisi olarak yaşamıştı. Yaşanan dehşetli katliam onu ürpertiyordu. Kendileri de solcuydular. Kendilerini de saldıracaklarını düşündükçe korkudan dizlerinin bağı çözülüyordu. Ne var ki solcu olmaktan neden bu denli rahatsız oluyordu insanlar bunu bilmiyordu. Solculuktan bu kadar çok korkmalarına anlam veremiyordu. Babası, annesi, amcası, abisi, yengesi hepsi içerideydiler. Ve aynı kaygıları yaşıyorlardı. Evden çıkmak istiyorlardı ancak saldırılacağını bildikleri için çıkmıyorlardı. Aslında kendisinin de çıkmamasını tembihlediler ama o merakını yenemeyip çıkmıştı. Vahşet soyut bir tanımlama değildi. Vahşet bir gerçeklikti ve Sebahat vahşetin iki ayakları üzerinde evlerine doğru yürüdüğünü gördüğünde hemen içeriye koştu. İçeridekileri haberi verdiğinde herkes bir tedbir almaya yöneldi. Kimi dışarı çıkalım konuşalım derken kimi de saklanmayı önerdi. Ali Rıza Hoca yapılan katliamın ve saldırıların kendisine yarattığı aşağılanmayı sindiremiyordu. Bu ne denli onursuzlaştırma haliydi böyle? İnsanlar nasıl bu kadar çaresiz ve rezil bir durumla karşı karşıya bırakılabilinirdi? Bunları düşünürken somut ve yakıcı gerçek dayatıyordu. Bu durumun önlenmesi nasıl mümkün olacaktı? Katliamcılar geliyorlardı. Ellerinde silahları, gözlerinde kinleri, yüreklerinde nefretleriyle. Yakarak, yıkarak, ölüm kusarak, kan içerek geliyorlardı. Ölümlerini bekledikleri bu anlarda Sebahat abisini düşünüyordu. Abisiyle yaşadığı güzel anları anıyordu. Ona yapmayı düşündüğü muziplik geldi aklına. Çoktandır ona bir muziplik yapmayı planlamaktaydı. Aslında bu planı yalnız yapmıyordu. Planı hazırlayan biri daha vardı. Onunla birlikte Mehmet abisine bir tuzak kuracaklardı. Mehmet'in babasına olan bağlılığını biliyorlardı. Plana babasını da dahil edeceklerdi. Babası da rolünü oynayacaktı. Böylece Mehmet'in babasına olan bağlılığını kullanarak Mehmet'e bir oyun oynayacaklardı. Ona diyecekler ki baban sana küsmüş. Mehmet'e küsmüş olan babasının barışması için bir hediye alınması sağlanacak. Ve bu hediye Mehmet'in tekrar babasıyla barışmasını sağlayacaktı. Böylece hem Mehmet'e para harcatacaklardı hem de babasının gerçekten küstüğünü düşünerek biraz paniklemesini sağlayacaklardı. Sebahat bunları düşünürken aklı kulağı dışarıdan gelen seslerdeydi. Gelen gürültü yaklaşmaya başladığında Sebahat hiçbir şey düşünemez oldu. Buna kendisi de şaştı. Nasıl oldu da böyle birden aklı durmuş gibi oldu. Yine babası, annesi, abisi geldi gözlerinin önüne. Sanki bunlardan ayrıymış gibi. Halbuki yanlarındaydılar. Neden böyle oluyordu? Sebahat saldırganlar evlerine doğru gelirken saldırıyı ilk görendi. Evin önündeydi, gürültüleri izliyordu. Bu arada evlerinin balkonlarında, kapılarının önlerinde, damlarının üstünde saldırıları izleyenler konuşuyorlardı kendi aralarında. Konuşmalarından anlaşılıyordu saldırıların Sebahat'ları da kapsadığı. Ev halkı kısa bir durum değerlendirmesinden sonra kararını verdi. Evin bir odasına saklanmanın en uygun çözüm olduğuna karar verdiler. Saklanmaya başladıklarında bir kez daha Sebahat bu durumun korkunçluğunu düşünüyordu. Öldürüleceğini hiç aklına getirmiyor, ancak ailenin diğer bireylerine bir şey olabileceği ihtimali bile onu dehşetle ürkütüyordu. Annesiz, babasız, abisiz bu dünyada yaşanabileceğini hayal etmek dahi yeterince korkutuyordu Sebahat'ı. Evi koruyan kimse yoktu, evin zırhı da yoktu saldırganları önleyecek. Tahtadan kapı birkaç hafif darbeyle yıkıldı. Bahçenin içine dolaşanlar birkaç adımda evin giriş kapısını zorlamaya başladılar. Giriş kapısının da dayanma gücü sınırlıydı. Birkaç darbeyle sonuna kadar ve parçalanarak açıldı kapı. En önden gidiyordu uzun sakallı, bir elinde tüfek, bir elinde balta olan saldırgan. Omuzundan aşağıya bir fişeklik sarkıtmıştı. Beline doladığı bir kuşaklığa elini attığında alabileceği şekilde sapı dışarıdan görünen bir pala sokmuştu. Kapı kırıldı ve içeriye doluşan kalabalık önüne gelenin etrafını sarıyor, elinde ne varsa onunla öldüresi diye vuruyordu. Sarı hocaya söylenmedik söz bırakmıyorlardı tanıdıkları köylüleri. Hoca arka odaların birisine girmişti. Dayanamadı, çıktı ortaya. Teslim oluyorum, çoluk çocuğuma dokunmayın, ne yapacaksanız bana yapın diyordu dilinin döndüğünce. Kimse dinlemiyor, yaptıklarından vazgeçmiyor, saldırının dozunu ve hızını azaltmıyordu. Zulüm ve katliam yaratan eller işlerine ısrarla, şevkle, büyük bir haz ve mutlulukla devam ediyorlardı. Vahşetin yapıcıları evin içine doluştuklarında diğerleri gibi Sebahat'ı da saklandığı yerden çıkartmışlardı. Titriyordu Sebahat. Kısacık hayatında bir fiske bile yememişti. Kimse onun o nazik bedenini en küçük bir darbe vurmamış, dokunmaya kıyamamıştı. Şimdi canavarların hoyrat ellerindeydi Sebahat'in o nazik bedeni. Bu gencecik insanı acımasızca vuruyorlardı. Elle vurulmuyordu vurulan darbeler. Her vurulan darbe bıçakla, baltayla, nacakla vuruyordu. Vurulan her darbe vücudun vurulan yerinde bir yarın açılması demekti. Yüzü gözü kan içinde kalmıştı Sebahat'in. Tekmeliyorlardı bazen de. Üstündeki elbisesi parçalanmıştı. Cinsel açlık içindeki yaratıklar tacizde bulunmaya başladılar. Bu konuları henüz hiç öğrenmemiş ve hiç öğrenemeyecek olan Sebahat'a. Kimi bir tarafına tacizde bulunurken bir diğeri aynı anda başka bir tarafına saldırıyordu. Yapılanları izleyen birileri olsaydı eğer buna vahşet demenin bile çok hafif kaldığını görebilirdi. Annesi, babası, abisi ve amcası vurulmuş, öldürmüş olan bir genç kıza alçakça tacizde bulunuyorlardı. Bunların hepsi kutsal ve yüce kabul edilen değerler adına yapılıyordu. Hangi kutsal ve yüce değer Sebahat ve diğerlerine yapılanları makul gösterebilir? Sebahat'in her tarafı acıyor, kanıyordu. Üstündeki elbiseleri paramparçaydı. Gözlerinden akan kan mıydı, gözyaşı mıydı belli olmuyordu. Artık çığlık atamıyor, sadece boğazında bir hırıltı duyuluyordu. Vücudunu örten elbise parçaları kana belenmişti. Ayakta duramıyor, duvara tutunuyordu. Bir yandan bunları yaşayan Sebahat'ın gözleri, diğer yandan annesinin babasını vurulduğunu izlemek zorunda kalmıştı. Babası vurulup düştüğünde annesi de onun üstüne yatırılmış vurulmuştu. İkisi de yan yana yatıyorlardı. Öldükleri belli değildi. Annesi ölmemişti. Annesinin yaşadığı, soluduğu, soluk aldığı anlaşılıyordu. Sebahat'ın annesi Ayşe, eşinin cesedinin başında kızını ve oğlunu sayıklıyordu. Bütün bunlar gencecik Sebahat'ın çılgına dönmesi için yetmişti. Annesine, babasına sarılmak için atıldı, kendisini sıkıca tutanların kollarından koparak. Sebahat annesinin üstüne kapandı. Ona sarıldı, yaralı mı, ölü mü bilmeden. Yaşıyormuşçasına sarıldı annesine. Hep yaşadığı anne sıcaklığını kendi bedenine taşımak, bir daha bırakmamak istercesine. Sebahat öyle bir sarılmıştı ki annesine, onu annesinden ayırmak hiç mümkün değildi. Zaten mümkün olmadı da. Annesiyle kucaklaşmış vaziyette vurdular Sebahat'i. Tam birbirlerine sarılıp bir beden gibi oldukları anda, tam o unutulmaz anda Sebahat'in "artık senden hiç ayrılmayacağım anne" dediği anda ateşlendi silahı katilin. Sebahat kucakladığı annesinin bedeniyle birlikte düştü olduğu yere. Annesi kendi yarasına bakmadan kızının yüzünü okşuyor, yarasının nerede olduğunu, ölüp ölmediğini anlamaya çalışıyordu. "Sebahat" dedi birkaç kez annesi. Kısık, ölgün bir sesti. Sebahat'ten ses çıkmadı. Yarasına baktı, kan akmıyordu. Zaten yarasını göremiyordu. Kalbine isabet etmişti kurşun ve tek kurşunla ölmüştü Sebahat. Saldırganlardan birisinin evi yakınlardaydı. Katliamı gerçekleştirdikten, 4 masum insanı katlettikten sonra evine gidip su içebilmişti. Suyunu içtikten ve dinlendikten sonra tekrar katliamlarına kaldığı yerden devam etmek için katliamcılara dahil olabilmişti. Sebahat iş bilir ve ailesinin katilleri bulunamamış, yargılama sonucunda ilgili sanıklara gürme yalnız iştirak ettikleri için hafif cezalar verilmiştir. Maraş katliamında, bütün katliamlarda olduğu gibi en çok kadınlar ve çocuklar acı çekmiş, katledilmişlerdir. Bu anlamda Maraş katliamı kadın ve çocuk katliamıdır aynı zamanda. Elif Balta, Nurhak 1938. Elif'in köydeki adı Tüley'dir. Şehre geldiğinde bir modernlik göstergesi olarak şehre yakışmadığı düşünülen Tüley, adı Elif olarak değiştirilmiş, kullanılmıştır. Elif Balta, yoksul emekçi bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Yine aynı şekilde yoksul bir insanla inşaat işçisi olan Mehmet Ali Balta ile evlenmiştir. Herkes dengi dengine diye bir söz vardır halk arasında. Aslında bu söz aynı zamanda hayatta hükmünü yürüten haksız bir toplumsal kanunun en veciz ifadesidir. Bu kanun insan yaşamının birçok boyutunu belirlemektedir. Bütün yoksulluğuna rağmen, belki de bu yoksulluğun dayattığı zorunluluktan dolayı Elif eğitim almamış olmasına rağmen girişimci, üretken ve sosyal özellikleri gelişmiş bir insandı. Sürekli yeni olanaklar yaratıyor, değişik iş imkanları buluyordu. En son tarım işçiliği yapıyordu. Bununla yetinmiyor, bulabildiği başka işleri de yapmaya çalışıyordu. Elif çocuklarını sağlıklı büyütebilmek için kelimenin gerçek anlamıyla saçın süpürge eden bir kadın, bir anneydi. Kocasının inşaatlarda çalışmasının geçinmek için yetmediğini gören Elif, kolları sıvayarak evin geçimine katkıda bulunmaya çalışıyordu. Bir süre sonra işlerini geliştirerek hem evin geçimine yardımcı oluyor hem de bir şeyler biriktirmenin yollarını arıyordu. Bunu gören mahallenin kadınlarının bazıları Elif'in çalışkanlığını kıskanırken bazıları da imreniyor, hayranlık duyuyorlardı. Ancak Elif mahallede kadınların bütün konuştuklarını biliyor, duyuyor fakat dert etmiyordu. Kocasıyla ve çocuklarıyla el ele veriyor, yaşadığı sorunların üstesinden gelmenin yollarını arıyordu. Bazı hafta sonları çalışsa da çoğu zaman hafta sonlarını evde geçiriyordu. Böyle zamanlarda çocukların sevdiği yemekleri yapardı Elif. Hep birlikte sofraya oturduklarında, her biri bir taraftan annesinin güzel yemeklerini övdüklerinde Elif mutluluktan göklere uçardı. Eşi Mehmet Ali bu durumu yadırgardı. Elif'in bu şekilde mutlu olmasına bir anlam veremezdi. Ne varmış yani, bir yemek yapmışlar, geçiştirmeye çalışırdı yemekleri iştahla yerken. Elif ve eşi gelişmelerden hiç haberdar olmayan gruptandılar. Siyasal gelişmelerle ilgilenmedikleri gibi onları takip etmeye de alışık değillerdi. Zaten yorucu işler yapıyorlardı. Akşam eve geldiklerinde siyasetle ilgilenecek bir durumları kalmıyordu. Yemek, temizlik derken yığılıp kalıyorlardı. Toplumsal faaliyet olarak yaptıkları tek şey komşulara çay içmeye gitmek veya onların çay içmeye gelmesiydi. Maraş'ta son günlerde yaşananları belki çocuklar kısmen biliyorlardı. Fabrikada çalışan kızları, okula giden çocukları vardı. Ancak onların bildiklerini ne Elif ne de eşi Mehmet Ali biliyordu. Bir gün önce olanları duymuşlardı. Öğretmenlerin öldürüldüğünü ve yapılan saldırıları da bu vesileyle öğrenmiş oldular. Bütün bunlara rağmen hiç kimse onları bir gün sonra başlarına bir felaketin geleceğini inandıramazdı. O denli gelişmelerin dışındaydılar. Ailede, şehirde olan bitenden kısmen haberdar olan, iplik fabrikasında çalışan büyük kızları Emine'ydi. Emine de sabah işe gidiyor, akşam geliyordu. Onun bütün bildiği iş yerinde gelişen sendika tartışmalarıydı. İşçilerin büyük bir kısmı hızla diskte örgütlenmeye yönelmişler, patron ise bunu önlemek için bir dizi komplo geliştirmekteydi. Tam bu günlerde işçilerin içinden bir çete oluşturularak diske geçen işçilere saldırılar yapılmaktaydı. Birkaç gün içinde hangi sendikanın yetkili olacağına dair mahkeme vardı, Emine bunları biliyordu. Cuma akşamı olduğunda Elif ve eşi işten gelmiş, yemeklerini yemiş, çaylarını içiyorlardı. Havalar soğuktu. Güzel havalarda dışarıda kapının önünde komşularla birlikte içerlerdi çaylarını. Oturmak için yapılmış kelebekler vardı. Kalabalık olduklarında bir kilim sererlerdi yere. Birlikte çaylarını yudumlarlardı. Kadınlar genellikle ev hallerini konuşurken erkekler daha çok iş ve geçim konularıyla ilgilenirlerdi. Akşam olmasına rağmen ortalığın tekin olmadığını anlattılar birbirlerine ev halkı. Dikkat etmeleri gerektiğini, ne olacağının belli olmayacağını söyledi Mehmet Ali Balta. Elif Balta ise fabrikada çalışan kızına işe gitmemesini söylüyordu. Bu konunun ciddiyeti konuşularak anlaşıldığında kimsenin çay içecek iştahı da kalmamıştı. Çay ortadaydı, bardaklar boş bekliyor, kimse ilgilenmiyordu. Başka zaman olsa şimdiye kadar çaylar içilmiş olurdu. Birden sokakta bir gürültü oldu. Ne olduğunu anlamak için kapıya, pencereye çıktıklarında kalabalık bir grubun sokakta gösteri yaptıklarını gördüler. Ellerinde bayraklar, sopalar ve çeşitli aletlerle slogan atarak yürüyüş yapıyorlardı. Kendilerinden uzaktalardı ama kendileri için iyi bir durum olmadığı hemen anlaşılıyordu. Hemen içeri girdiler. Kimse bir şey söylemedi, kendileri de konuşmadılar. Ama dışarıda durmak korkutucuydu ve onun için beklemeden içeri girdiler. Sabah olduğunda durum daha iyi anlaşılıyordu. Hedefteydiler. Akrabaları olan sağlamlar da onların evine gelmişti. Hep birlikte bir çare aramaya çalışıyorlardı. Gitmek istiyorlardı, ortalık sakinleşene kadar bir süre görünmeyebilirlerdi. Ama bu mümkün değildi. Her taraf çevrilmiş, kuşatma altındaydılar. Komşulardan yardım istemeyi düşündüler, buna da imkan yoktu. Kimi zaten yapmazdı, kimi de korkusundan yanaşmazdı yardımcı olmaya. Çare bulmalarına fırsat olmadı. Kısa bir süreliğine Nur Haklı Türk Sünni bir komşuya sığındılar. Katliamcılar onları da tehdit ettikleri için oradan ayrılarak evlerine gelmek zorunda kalmışlardı. Cumartesi günüydü. Eliflerin evine saldırıldığında, üstelik diğer mahallelerde olduğu gibi bu saldırının da başını Elif'in en yakın komşusu olan bir kadın çekmekteydi. Evlerinin bahçesinde beraber az çay içmemişlerdi. Sık sık birbirlerinin dertlerini paylaşırlar, birbirlerine sırlarını anlatırlar, eksiklerini tamamlarlardı. Komşu komşunun ihtiyacını karşılar derlerdi. Bu kadar yakın olmalarına rağmen komşu kadın saldırganları teşvik etmekte, onlara Alevilerin evlerini göstermekte, yönlendirmekteydi. Eliflerin evi orman idaresi denen mevkide bulunuyordu. Komünistlerin Kürtlerin evi diye Eliflerin evlerini gösteren komşu kadın saldırganlara yol gösteriyordu. Büyük bir iştiyakla yürüyorlardı ev yakmaya, insan öldürmeye. Havaya silah sıkıyor, yanlarından geçtikleri kimi evlere paçavra atıyor, camları kırıyor, kapılara vuruyorlardı. Yangınlar başlamış, evler yanıyordu. Yanan evlerin dumanı bulutlarla kaplanmış havayı daha da karartıyordu. Saldırganların içinde Elif'in genç öğrenci oğlu Şerif'in okul arkadaşı da bulunuyordu. Şerif'in okul arkadaşının ailesi aile boyu katliamcı olmuşlardı. Bu aileden kimse evde kalmamış, başka semtlerde oturanlar da buraya kadar gelip katliama katılmışlardı. Bunlardan birisi bu zilletlik durumdan etkilenmiş olmalı ki saldırganları engellemek istemişse de başarılı olamamıştır. Saldırganların Balta ailesinin evine saldırmalarını engel olmak isteyen bir başka Türk Sünni vatandaş ise "Senin kanında bozukluk var, burada Aleviler oturuyormuş, sen onları göster" denilerek dövülmüştür. Baltaların evine yapan saldırılar yoğunlaşmıştı. Artık daha fazla evde kalmak imkansızdı. Evin içine atılan taşlar ve paçavralarla ev yanmaya başlamıştı. Bir an önce çıkıp kaçmanın yolunu bulmak gerekiyordu. Evin çevresinde ve önündeki kalabalık azalmıştı. Biraz daha beklediklerinde kimse kalmadı. Çocuklardan ve silahsız birkaç kişiden başka. Saldırılar başladığından beri kaçmak isteyen içerideki insanlar ortaya çıkan bu fırsatı değerlendirerek evden çıkıp açık araziye doğru kaçmaya başladılar. Baltaların yakın akrabası olan Sağlam ailesi de onlarlaydı. Elif Balta, Ali Sağlam'ın kardeşinin kızı yani yeğenidir. Saldırganların geldiğini gören Şerif Balta, babası Mehmet Ali Balta, dayısı Ali Sağlam ve dayısının oğlu Mehmet Sağlam evlerinden tarlalara kaçmışlardır. İki ailenin diğer fertleri de erkekleri, kadınları ve çocukları hepsi birlikte evlerini, yıllarca biriktirdikleri emeklerini ve en önemlisi anılarını, yaşanmışlıklarını, nedenini ve ne olacağını bilmeden terk ediyorlardı. Hem de konuşmaya, düşünmeye fırsat olmadan, kaçarak, rencide edilmiş, onuru kırılmış olarak. Balta ailesinin evini yakan saldırganlar, evden kaçmaya çalışanların içinden yakaladıkları Elif Balta'yı önlerine katarak döve döve götürmüşlerdir. Bir ara saldırganların elinden kurtulan Elif Balta, bir komşusunun evine sığınmış ve "Beni kurtar Bekir amca" diye yalvarmış, yardım istemiştir. Ellerinde silahlarla Elif'i arayanlar, "Bu kadını niye bıraktınız, bu kadın komünisttir" diye bağırmış, civardaki evlere girerek Elif Balta'yı aramışlardır. Yakalanıp işkenceyle öldürülen Elif Balta'nın cesedi daha sonra bir bodrumda bulunmuştur. Üstelik yakılmış olarak. Ailesi Elif Balta'yı sadece daha az yanmış olan saçlarından tanıyabilmiştir. Elif Balta'nın cesedi bulunduğu bodrumda sahipsiz olarak alınmış ve kimsesizler mezarına gömülmüştür. Ailenin ısrarlı ve inatçı çabalarıyla Elif Balta'nın cenazesi 41 gün sonra konduğu kimsesizler mezarlığından çıkartılarak teşhis edilip ailesinin belirlediği mezara konabilmiştir. Elif Balta bu katliamda en vahşi biçimde öldürülen insanlardan biridir. O kadar ki onun yakıldığı gizlenemediği için bilinmekte fakat daha başka ne tür işkencelere ve eziyetlere maruz kaldığı bilinmemektedir. Lakin katliamcıları tanıyan ve katliamların mantığına yabancı olmayan herkes bilir ki böyle bir durumda en adi, en korkunç, en sadist ve en alçak işkencelerin yapıldığı kesindir. Bu gerçeği tespit etmek için ne kahin olmaya ne de bilimsel, hukuksal veriler aramaya gerek vardır. Yeter ki devletin katliamcı politikalarının esiri olunmasın. Katliamcıları aklamaya çalışmayan herkes Elif Balta'ya ne tür işkenceler yapıldığını ve kimlerin bu alçakça katliamı gerçekleştirdiğini bilir. Elif Balta'nın kimler tarafından öldürüldüğü bilinmemektedir. Yargılama sürecinde bu dosyada yapılan birçok suistimal ile dosyanın üstü örtülmüş ve Elif Balta'nın öldürülmesi faili meçhul edilmiştir. Ganimet alınmak istenen çocuklar. 6 çocukları olan Balta ailesinin annesi ve babası öldürülmüştür. Çocuklar sahipsiz kalmıştır. Çocukların en büyüğü 16 yaşında ipli fabrikasında çalışan Emine'dir. Emine katliam esnasında kardeşleri ve yakınları ile birlikte kaçmıştır. Bir süre sonra aile fertleri birbirlerini kaybederler. Bunun üzerine bir grup tarafından esir alınarak bir köye götürülen Emine, zorlu ve sorunlu geçen birkaç günden sonra askerler tarafından kurtarılır. Askerler Emine'yi kardeşlerinin olduğu genel olarak mağdurların barındırıldığı askeri kışlaya getirirler. Böylece kardeşler birbirlerini bulmuş oldular. Asker yetkililer, Balta ailesinin diğer bir çocuğu olan Şeref'in kendilerinde kalmasını önermişler. Devletin olanaklarından Şeref'in askeri okullara gönderilmesini sağlayacaklarından söz ederek onun askeriyede kalmasını istemişler. Şeref'in ablası Emine, kardeşine el koymak anlamına gelen bu talepleri kabul etmemiş, Balta ailesinin en büyük çocukları olan Emine, aynı şekilde askeri kışladayken tanımadığı bazı şahısların kışlaya gelerek kendisiyle görüştüklerini anlatmaktadır. Bu görüşmelerde kim olduğunu bilmediği bu şahıslar kardeşlerini kastederek "Anneniz babanız öldü. Sen kendin bir çocuksun. Bu çocukları büyütemezsin. Bize ver biz büyütelim." diyerek kendisinden kardeşlerini almak istediklerini anlatmaktadır. Emine, çocukların ablası olarak sorumluluk duyan Emine bunu kabul etmemiş, kardeşlerinin alın kovmasını engelleyerek onlara sahip çıkmıştır. Emine ve kardeşleri daha sonra yakınları tarafından alınarak kurtarılmışlardır. Ne alnımızda bir ayıp, ne koltuk altında saklı haçımız. Biz bu halkı sevdik ve bu ülkeyi. İşte bağışlanmaz korkunç suçumuz. Ahmet Arif, 16. ayrımın sonu, sayfa 302.